Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı, yazarı Donald Spoto. 21. ayrım. Warner, tipik iç mekanlar ve turistik Londra görüntüleri istemiyordu. My Fair Lady'deki her görsel detay, popüler sinemanın en büyük sanatsal başarılarından biri olarak kalacaktı. Filmdeki tüm sahneler gerçeğe yakındır. Ascot sahnesi hariç ki bu da kabul edilebilir. Mayıs'ta Audrey, Sean ve Dad'ı onlar için bir evin kiralandığı Los Angeles'a geldi. Audrey her gün Sean hocası Harper McKay ve diksiyon hocası Peter Lakeford'la çalışmaya başladı. Kay, ona filmin müzikleri konusunda yardımcı oluyor, Lotfogt hem Doğu Londra hem de My Fair İngilizcesinin inceliklerini öğretiyordu. Mel ara sıra rol aldığı komedilerden ve tarihi filmlerden fırsat bulup yanlarına uğruyordu. Evlilikleriyle ilgili söylentiler devam ediyor diye yazmıştı Rene Zinnemann, Catherine Hulme ve Mary Louise Hobbs'a. Fred ile ikisi Audrey için endişeleniyordu çünkü ondan hiç haber alamıyorlardı. Gerçekten de Audrey o yıl arkadaşlarıyla iletişimini neredeyse kesmişti. Bunun sebebi sadece iş yoğunluğu değil, Rene'nin de tahmin ettiği gibi evliliğinde mutsuz olmasıydı. George Cukor, Alan J. Lerner ve Cecil Beaton Audrey'yi içten bir coşkuyla karşılamıştı. 2 yaşındaki oğlu Sean da yanındaydı. Belli ki oğlu hayatının yegane aşkıydı. Audrey'nin evinde çay içip kayısı reçelli rulo pasta yerken Audrey birden sordu. Şarkılarda benim sesimi mi kullanacaksınız? Çoğunda evet dediler. Ama bazı yerlerde araya başka bir ses konulabilir. Audrey'nin içi rahatlamıştı çünkü filmdeki şarkılar için profesyonel bir şarkıcının sesini kullanmalarından endişeleniyordu. Hele de bir opera sanatçısını seçerlerse Eliza rolüne hiç uymazdı. Aslında Audrey'nin kontratı stüdyoya sesi değiştirme olanağı sağlıyordu ama ona bir şan hocası tahsis edildiği günden itibaren Warner ve Cukor, Audrey'ye sonunda ortaya harika bir iş koyacağına inandıklarını söyledi. Şarkıları tabii ki önceden kaydedilecek ve sette playback yapacaktı. Yani stüdyoda her türlü düzeltme mümkündü. "Sesimi geliştirmek için çok çalışacağım," dedi Audrey o öğleden sonra. "İstediğiniz kadar ders almaya hazırım. Sonuçta şarkı söyleyip dans etmek bizim işimizin bir parçası." Beaton, Audrey'nin ertesi haftaki kostüm provalarında keyifli olduğunu söylüyor. Eliza'nın Doğu Londra aksanıyla konuşup herkesle şakalaşıyordu. 2 hafta sonra makyaj departmanındaki bir aynanın karşısına oturdu. Gür çiçekçi kız peruğu ve eski püskü şapkasıyla Audrey, bol rimelli ve eyelinerlı alışılagelmiş makyajı kullanılmamıştı. Diğer filmlerinden ve stüdyo fotoğraflarından farklı bir görüntü sergiler. Beaton'ın dediği gibi, kaşlarıyla kirpikleri özenle boyandığında modern bir güzelliği vardı ama o makyajı olmaksızın başka bir hayattan gelen genç, hüzünlü ve fakir karakteri daha inandırıcı kılıyordu. Beaton'a bakılırsa Audrey daha şimdiden dokunaklı ve gerçekti. Beaton, Audrey'nin şarkı söyleme konusundaki endişelerinin Haziran sonunda kaybolduğuna inanıyor. Geldiğinden beri öyle çok çalışmıştı ki sesi Eliza'nın şarkılarının çoğunu seslendirebilecek düzeye gelmişti. George Cukor'la Jack Warner da aynı fikirde olduklarını söylüyordu. Ama sonra başka bir gelişme oldu. 16 Mayıs'ta Cukor'la Lerner gizlice şarkıcı Marnie Nixon'la buluşmuştu. Nixon, The King and I and An Affair to Remember'da Deborah Kerr'in, West Side Story'de Natalie Wood'un yerine şarkı söylemişti. Kısa bir ses sınavından sonra Nixon'ın aynısını Audrey için yapması kararlaştırılmış ama bunu gizli tutması tembihlenmişti. 20 Mayıs'ta Warner'ın asistanı Steve Trilling, My Fair Lady ekibinden bazı kişilere gizli bir not göndermişti. Eliza'nın sesi 24 Haziran'da provaları tamamlanmış ve hazır olmalı. Hala müzik dersleri alan Audrey bu gelişmeden habersizdi. 9 Temmuz'da Cukor, müzik öğretmeni Andre Previn, orkestra ve stüdyonun bazı yetkilileriyle bir araya geldi. Film için ilk kaydını yapacaktı. Audrey için işkence gibiydi diye yazar Beaton günlüğüne. Haftalarca süren kostüm, makyaj ve ışık provalarından sonra çekimin ilk günü olarak 12 Ağustos belirlendi. "Herkesin sinirleri gergin," dedi Audrey çalışma arkadaşlarından birkaçına. "Hepimiz için zor bir dönem." Babasıyla yeni eşine alelacele bir not yazdı. "Set kaynıyor. Başlamadan önce bitirmemiz gereken bir sürü şey var ama 3 yıl daha prova yapsak bile kendimizi hala hazır hissetmeyeceğimize göre belki de bir an önce başlamak en iyisi. Sizi sık sık düşünüyorum." Beaton da dahil olmak üzere setteki pek çok kişi Audrey'yi sakin ve disiplinli buluyordu. Hafızası iyiydi. Sete rolünü harfiyen ezberlemiş olarak geliyordu. Defalarca aynı performansı sergileyebiliyordu diyor Beaton. Tekrarlar Audrey'yi yıldırmıyordu. Bu arada Marnie Nixon, Eliza'nın şarkılarını kaydetmekle meşguldü. Karar çoktan verilmişti diyor aynı zamanda Previn'in asistanlığını yapan Harper McKay. Ne var ki kimse Audrey'e bundan söz etmiyor, ünlü yıldız çekimlerde kendi ses kaydıyla playback yapıyordu. Nixon'ın sadece birkaç yüksek notada ona destek olacağını sanıyordu. Audrey her sabah yarım saat ses egzersizi yapıyordu ve bu haftalarca böyle devam etti diyor McKay. Daha da kötüsü, Cooker, Previn ve Lerner, Audrey'nin şarkılarını dinleyip onu övüyordu. Audrey ne yazık ki onlara inanmaya başlamıştı. Wouldn't It Be Lovely söylediği sahneyi tamamladığında tüm ekip onu alkışladı. Audrey günün sonunda heyecanlıydı. Duydun mu diye sordu Cooker'a. Beni alkışladılar. Audrey dedi Cooker usulca. Çünkü sen olduğunu sandılar. Playback sorumlusu teknisyen ondan, Previn ve Lerner'dan habersiz Nixon'ın kaydını kullanmıştı. Audrey'nin gözleri yaşlarla doldu. George, o bendim. Ama Audrey Hepburn'un hatırı bile yönetmenin kararını etkilemedi ve tüm şarkıları Marnie Nixon seslendirdi. Sonuç Audrey'nin beklentisinin tam tersiydi. Onun sesi sadece birkaç yerde araya sıkıştırılmıştı. Böylece Warner, Audrey'nin şarkı söyleyişi hakkında bir şeyler söyleyebilecek ve yalancılıkla suçlanmayacaktı. Tabii bu Audrey için ancak züğür tesellisiydi. Tamamen başka bir beklentiyle deli gibi çalışmıştı. Gerçeği öğrendiğinde tüm emeklerinin boşa gittiğini düşündü ve o günden sonra hiçbir ekstra fedakarlıkta bulunmayarak sadece işini yaptı. Ancak Previn'e bakılırsa Marnie Nixon'la anlaşılmasının sebebi şuydu. Audrey Hepburn şarkıları söyleyemiyordu ve başrol oyuncusunun bülbül gibi şakılması lazımdı. Rex Harrison bir parlando, konuşur gibi şarkı söyleme ustasıydı. Ama Previn, Cooker, Warner ve diğerleri çok yanlış bir karar vermişti. Marnie Nixon'ın filmdeki şarkı söyleyişi mükemmeldi. Performansına özenle hazırlandığı bellidir. Adeta resital veren bir şarkıcıdan farksızdır. Diğer bir deyişle, rolle tamamen uyumsuzdur. Nixon, The King and I için uygundur çünkü Deborah Kerr'in canlandırdığı Anna Leonovans kibar bir 19. yüzyıl İngiliz hanımefendisidir. Hatta West Side Story'de Natalie Wood'un Maria'sının şarkılarını seslendirmesi bile kabul edilebilir. Çünkü dansla müziği karıştıran bu filmde belki de hiçbir zaman gerçeklik kaygısı olmamıştır. Audrey'nin kayıtlarından ikisi Wouldn't It Be Lovely ve Show Me günümüze kadar ulaşmaya başardı. Seyirci filmin şarkılarını kesinlikle onun sesinden dinlemeliydi. My Fair Lady'nin yeniden ve yüksek kaliteyle kaydedilen video diskinde 1994'te piyasaya çıktı. Audrey'nin bu iki şarkısı da vardı. Diğer kayıtlar ya kaybolmuş ya da yok edilmiştir. Tabii ki Julie Andrews'la Marnie Nixon'ın yorumlarından farklı olacaklardı ama Audrey onlara inandırıcılık katabilirdi. Doğu Londralı sahipsiz Eliza, Wouldn't It Be Lovely'yi söylerken hayallerinden bahseder. Audrey'nin dokunaklı ve taze sesi birdenbire bir sopranonunkiyle değişiverir. Funny Face ve Breakfast at Tiffany's'deki şarkıları karakterlerine uyum içindeydi ve fırsat verilseydi Audrey'nin sesi Eliza'yla da uyum sağlayacaktı. Muhtemelen Jack Warner'ın iddiası önemli müzisyenler ve yönetmenler tarafından desteklenmiş olmalıydı. Sadece tahminde bulunuyoruz. Yoksa Warner'ın son kararını anlamak mümkün değildir. Jack Warner madem Audrey'nin şarkı söyleyemeyeceğini biliyordu, My Fair Lady'de neden onu tercih etmişti? Bir müzikalde başrol alıp hiçbir şarkıyı kendi söylemeyen bir aktrise neden 1 milyon dolar veriyordu? Ya da Jack Warner, Audrey'nin önceki performanslarına dayanarak şarkı söyleyebileceğini düşündüyse neden inandırıcı bir film yapmayı seçmemişti? Filmi izlerken Eliza ne zaman konuşurken şarkı söylemeye geçse izleyici şaşkınlık yaşar. Ses renklerinin bariz uyumsuzluğu My Fair Lady'nin asla başına gelmemesi gereken bir şeye sebep oldu. İzleyici hiçbir sahneyi gerçekçi bulmadı. Bu geçiş anlarında Audrey Hepburn beyaz perdede kalıyordu ama Eliza kayboluyordu. 1963 sonbaharında en sıradan sinema izleyicisi bile Audrey'nin yerine bir başkasının şarkı söylediğini anladı. Show Me'de Eliza harekete geçmektense konuşan erkeklere öfkelenir. Şarkının bu öfkeyi yansıtması sesin hafif tiz çıkması gerekir. Ama izleyici neredeyse kusursuz bir arya dinler. Kayıt stüdyosunda bir tabureye tünyen Marnie Nixon şarkı söylerken bir yandan da oyunculuk yapmak zorunda değildir. Zaten filmdeki konuşmalarla şarkıların uyumsuzluğuna bakılırsa ne onun ne de stüdyonun böyle bir kaygısı vardı. Nixon'ın şarkı söyleyişi hem hatasız hem de ifadesizdir. Dolayısıyla izleyici Audrey Hepburn'un nüanslara önem veren etkili performansının popüler beklentinin yanlış yorumlanması sonucunda kabaca kesintiye uğradığı bir filmle karşı karşıya kaldı. Previn'in iddiasının aksine Audrey'nin doğal sesi, Rex Harrison'ın konuşurmuş gibi şarkı söyleyişine mükemmel uyum sağlardı. Böylece iki karakter de inandırıcı olurdu. The Sound of Music'in 1965'teki başarısından sonra izleyicinin beklentisi artmış, karakterlerin şarkıya geçişlerinde belirli bir doğallık ve ustalık beklenir olmuştu. Audrey, My Fair Lady ile Oscar alabilecekken, Marnie Nixon'la anlaşılması bu olasılığı sıfıra indirdi. Sebep mantıklıydı. Hepburn'un şarkı söylemediği bir müzikalde ödüllendirilmesi, meslektaşları tarafından tepkiyle karşılanırdı. Bir yıl sonra bir gazeteci bu konuyu açıp konuşmasıyla şarkı söyleyişi arasındaki uyumsuzluktan bahsettiğinde Audrey, ''Çok belli oluyordu değil mi?'' diye sordu. Rex bütün şarkıları oynarken kaydediyordu gelecek sefere ama devamını getiremedi. Belki o anda My Fair Lady'den ''Just You Wait'i söyleyebilirdi. İddialı bir filmde çalışmanın baskısına o yaz bir de Los Angeles'ı kavuran sıcak dalgası eklenmişti Warner'ın. Burbank stüdyosunun bulunduğu San Fernando Vadisi resmen yanıyordu. Cehennem gibi bir sıcak dalgasından daha yeni kurtuluyoruz. Geçen hafta nefes bile alamadık diye yazdı Audrey 28 Eylül'de babasına. Stüdyo her gün 43-48 dereceydi. Gece de serinlemiyor. Bütün gece yataklarımızda zor nefes alıyor. Sabah dışarı çıktığımızda yeni bir kavurucu çöl sıcağıyla karşılaşıyoruz. Bütün hafta sonlarını havuzda geçiriyoruz. Ancak ıslak mayolarla biraz rahat edebiliyoruz. Ama Eliza'nın ağır yün etekleri ve bağcıklı botlarıyla kilovatlarca ışığın altında hiç şansım yok. Resmen içlerinde yüzüyorum. Ama babasına stüdyodaki soyunma odasından çalınan pırlanta alyansından bahsetmemişti. Bu havada Audrey her sabah saat 5'te stüdyoda olmalıydı. Fakir çiçekçi kız imajına bürünmesi biraz vakit alıyordu. Çekime başlamadan önceki bir saat boyunca tırnakları ve kulakları kirletiliyor, yüzü ise lekeleriyle kaplanıyordu. Bu işlem sabah bir saat sürdüğü gibi öğleden sonra da hemen hemen bir o kadar vakit alıyordu. Daha sonraki sahnelerde de işi kolaylaşmadı. Kostümler, makyaj, saç derken tüm çekim süreci aynı zorlukta devam etti. Audrey'nin kendiyle ilgili yapabildiği tek şey sabahları makyaj ekibi fiziksel görünümü üzerinde çalışmaya başlamadan önce Linderdit sürmekti. 19 Kasım'da sağlığı iyice bozuldu ve doktorlar 3 gün dinlenmesini tavsiye etti. 22 Kasım Cuma günü tekrar işe döndü. O günkü çalışma neşesiyle devam ediyordu ki biri elinde küçük bir radyoyla içeri girdi. George Cukor, Audrey ile bir sahneyi tartışıyordu. John F. Kennedy'nin bir suikaste kurban gittiğini öğrendiler. ''O kadar sarsılmıştım ki kimseye bu haberi verebilecek durumda değildim.'' diye anlatıyor Cukor o anı. Audrey, ''Ben yaparım.'' deyip mikrofonu aldı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı öldü. ''Dua etmek ya da uygun bulduğunuz başka bir şeyi yapmak için 2 dakikalığına sessiz olalım mı?'' dedi. Ekiptekilerin çoğu ağlamaya başladı, bazıları ise şok içinde öylece dikiliyordu. Birkaç dakika sonra Audrey, ''Tanrı hepimizi korusun.'' dedi. Sonra çekim akşam 6'ya kadar devam etti. Zaten programın 5 gün gerisindeydiler. Bunun 3 günü Audrey'nin rahatsızlığı yüzündendi. Bir yıl sonra bir gazeteci Audrey'ye o günü sordu. ''İngiliz ve Amerikan tiyatrosunda böyle bir gelenek vardır. Özel duyuruları başroldeki erkek ya da kadın oyuncu yapar. Ben de görevimi yaptım.'' diye yanıtladı Audrey. Çekimin son haftalarında Marnie Nixon'ın filme katılımı basında yer aldığı için My Fair Lady 1965 sonbaharında gösterime girdiğinde hiçbir seyirci bu noktayı atlamadı. Londra basını filmin ilk yarısına itibar etmedi. Bunun genel sebebi Audrey'nin Doğu Londra aksanının yetersiz bulunmasıydı. Sanki Doğu Londra'daki herkes aynı şekilde konuşuyormuş gibi. Bir tek John Gielgud, Audrey'nin performansını takdir etti ve hatta onun Julie Andrews'tan 1000 kat daha iyi olduğunu savundu. Pek çok Amerikalı gazeteci Julie Andrews'a o kadar sadıktı ki bir rolün sinema versiyonunun farklı olması gerektiğini bile göz önünde bulundurmadılar. Ama belli başlı eleştirmenlerin yorumları olumluydu. Audrey zekasıyla sezgilerini birleştiriyor diye yazmıştı New Yorklu bir gazeteci. Yanardağ gibi ve komik öfkesi her an için yanıyor. The New York Times da onu hararetle övdü. Bayan Hepburn, role hoş bir hassasiyet ve fevkalade bir artistik yetenek katıyor. Ascot sahnesinde hem çok güzel hem komik. Büyükelçilik balosunda dingin ve mesafeli. Aşka açlık duyduğu her sahnede ise dayanılmaz ölçüde hüzün verici. The New Yorker'da Audrey'yi destekledi. Oyunculuk yeteneği ve karakteri sayesinde Eliza'yı Bayan Andrews'takinden tamamen farklı yorumlamasına rağmen ondan aşağı kalır yanı yok. Audrey her sahnede oyunculuğunu öyle bir ayarlıyordu ki canlandırdığı karakter daima doğal görünürdü. Bir çiçekçi kız olarak Eliza Doolittle belki de sahnede olamayacağı kadar komik ve dokunaklıydı. Çünkü yakın çekimlerde otoriter profesöre verdiği tepkiler, evsiz barksızlığının ezikliğiyle ani hırsının mükemmel bir karışımıdır. Daha sonra dönüştüğü kibar hanım büyükelçilik davetlerinde boy gösterirken Audrey, Eliza'nın o cilalı haline bir tutam beceriksizlik ve patavatsızlık katmayı bilmiştir. Belki de ufacık bir gülümseme ya da belli belirsiz bir göz kırpış. Ama izleyici Eliza'nın aslında kim olduğunu asla unutmaz. Audrey, dönüştüğü genç kadının içindeki çiçekçi kızı daima canlı tutar. Audrey 1963 Aralık ayında My Fair Lady'yi tamamladığında bu kez onu özel hayatında bir değişim bekliyordu. Evliliğinin geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındaydı ama boşanmaya hazır değildi ve kaçınılmazı engellemek için boşuna çırpınıyordu. Büyük zorluklar vardı. Babamın kariyeri tepe taklak olmuştu ve onunki zirvedeydi diye anlatıyor Sean o yılları. Annem neredeyse hayalperestçe gerçek aşkın talep edilerek değil, kendiliğinden gönderilen çiçekler formunda geleceğini düşünüyordu. O umudu söndüğünde ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Fearer'lar arasında hem duygusal hem coğrafi mesafe vardı. Mel, The Fall of the Roman Empire'daki rolü için İspanya'ya uçmuş, sonra My Fair Lady'nin çekimleri sırasında Hollywood'da gelip Sex and the Single Girl'da çalışmıştı. Şimdi de Cabriola adında bir İspanyol filmi yazıp yönetmeye hazırlanıyordu. Ressam El Greco'nun hayatını anlatan bu filmin aynı zamanda yapımcısı ve başrol oyuncusu olacaktı. Audrey 1964'ün başında aldığı bir sürü teklife rağmen kocasının yanında olmaya karar verdi. Evliliğini kurtarabileceği umuduna sıkı sıkıya yapışan ünlü oyuncu oğlu Sean'la o yaz 4 yaşına basmıştı beraber. Yılın çoğunu Mel'in peşinde seyahat ederek geçirdi. Tüm vaktini Melkor'la oğluma ayırıyorum diye yazdı George Cukor'a. Cukor onu Oliver adlı müzikalin sinema uyarlamasında rol almaya ikna edememişti. Mel'le birlikte çalışsak ayrılmak zorunda kalmasak ne harika olur diye yazmıştı Audrey Cukor'ın teklifini reddederken. Ama Mel'le bir ara birlikte film çekmeyi düşündüklerinden İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella hakkında sonra da Mel'in karısını yönetmesinin imkansızlığını görüp projeden vazgeçtiklerinden bahsetmedi. Cukor, Zinnemann'lar, Kate ve Lou, Audrey'yi ziyarete gittiklerinde onun ailesini bir arada tutmak için verdiği nafile savaşa şahit oldu. Kavurucu bir yazdı. Mel, Fransız alim, din adamı ve Hristiyan okulları kardeşlerinin kurucusu olan Jean-Baptiste Dölesal'ın hayatıyla ilgili bir İspanyol filmindeki sahnelerini tamamlamıştı. Bu arada Fearer'lar, Marbella yakınındaki Costa del Sol'da yazlık bir ev aldı. Adını Santa Catalina koydular. Audrey'nin diğer adı Kathleen, İspanyolca'da Catalina'dır. Tatillerde buradan faydalanabileceklerini düşünüyorlardı ama evi doğru düzgün kullanmadılar bile. Sonbaharda Audrey'nin kontratı gereği My Fair Lady'nin tanıtım turnesine çıkması gerekiyordu. Mecburen Mel'i projeleriyle, Sean'ı da bakıcısıyla bırakıp yola çıktı. Sevimli evimize ve dağların huzuruna kavuşmak için gün sayıyorum diye yazıyordu o sonbaharda babasına ve Fidelma'ya. MFL tanıtımı için 3 haftalığına Amerika'ya gittim. Mel, New York'taki premiere katılabildi ama ertesi gün Roma'ya dönüp çalışması gerekti. Turneyi tek başıma tamamlayıp eve döndüm. Filmden sadece bir kere bahsetmiş ama oğlu Sean ve yeni köpeği hakkında 5 sayfa yazmıştı. 23 Şubat 1965'te Hollywood'da Akademi Oscar adaylarını açıkladı. 1964'te My Fair Lady haricinde bir sürü unutulmaz film gösterime girmişti. Doktor Strangelove, Beckett, Zorba the Greek ve Mary Poppins bunlardan sadece birkaçıydı. O yılın en iyi kadın oyuncu adayları Julie Andrews, Mary Poppins, Anne Bancroft, The Pumpkin Eater, Sophia Loren, Marriage Italian Style, Debbie Reynolds, The Unsinkable, Molly Brown ve Kim Stanley'di. Scenes on the Wet Afternoon. Tüm bu adaylık kargaşasında diye yazdı Audrey George Cukor'a. Sanırım bir tek benim durumum açık ve net. Herkes bir açıklama bekliyor ama bana göre her şey çok basit. Performansım yeterli değildi. Eğer söylenildiği gibi birileri bana ve Jack Warner'ı kim besliyorsa ve Julie Andrews'un Oscar'ını garantilemek istiyorsa bile filmde yeterince başarılı olsaydım susarlardı. My Fair Lady benim için o kadar çok şey ifade ediyordu ki içten içe Oscar'a aday gösterilmeyi umduğumu itiraf ediyorum. Ama hayal kırıklığına uğramış olsam bile dostlarım kadar şaşkın değilim. Beni asıl şaşırtan büyük gecede Kaliforniya'da olmamla ilgili baskı. Cukor hala Audrey'nin Oscar'a aday gösterilmemesinden Warner'ı sorumlu tutuyordu. Film Los Angeles'ta yeterli salonda gösterime girmemişti ama Audrey mantıklıydı. My Fair Lady 12 adaylık alacak kadar çok salonda oynamıştı. 4 oyunculuk kategorisinden Oscar'a aday gösterilmeyen sadece kendisiydi. Filmin aldığı adaylıklar şöyledir. En iyi erkek oyuncu Rick Harrison, en iyi yardımcı erkek oyuncu Stanley Holloway, en iyi yardımcı kadın oyuncu Gladys Cooper, en iyi sanat yönetmeni Gene Allan, Cecil Beaton ve George James Hopkins. Sinematografi Harry Standling, kostüm tasarımı Beaton, yönetmen Cooker, kurgu William Ziegler, partisyon Previn, ses George Groves, senaryo Lerner, hikaye ve oyundan uyarlama ve en iyi film, yapımcı olarak Jack Warner. 31 Mart'ta İngiliz Film Akademisi Audrey'yi Charlotte'deki performansından ötürü yılın en iyi İngiliz kadın oyuncusu ilan etti ama Hollywood'da fazla yankı bulmadı. Herkes kendini Oscar'ın gergin bekleyişine kapatmıştı. Akademi ödülleri töreni 5 Nisan'da yapıldı. Oscar'lar sahiplerini bulurken Audrey de oradaydı. Alçak gönüllü davranıp en iyi aktör ödülünü takdim etmek üzere Avrupa'dan gelmişti. Belki de bu görevin ona verilmesi sadistçeydi ama Audrey, Rex Harrison'ın ismini büyük bir keyifle anons etti. Harrison sahneye çıktı, ona sarıldı ve centilmen bir tavırla ''İki güzel meleğe teşekkür etmek istiyorum.'' dedi. Biri Audrey, diğeri ise hemen ondan sonra Mary Poppins'teki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını almaya gelen Julie Andrews'tu. Andrews, konuşmasını başladığında salonu kahkahadan kırıp geçirdi. Öncelikle Jack Warner'a teşekkür etmek istiyorum. Führerler 10 yıl boyunca İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesinde oturdu. 1965'te ev aileye küçük gelmeye başladı. Ayrıca Audrey, Sean'ın Fransızca eğitim veren bir okula gitmesini arzuluyordu. Dolayısıyla Cenevre Havaalanı'na yarım saat mesafede, Morges yakınlarında restore edilmiş 200 yıllık bir çiftlik evi aldılar. 18. yüzyıldan kalma 9 odalı bu taş evin adı La Pasibaldi ve huzurlu yer anlamına geliyordu. Fransızca konuşulan Wood bölgesindeki Tolochenaz adında bir köydeydi. Komşuları genelde meyvecilikle uğraşıyordu. Etraf son derece sessiz sakindi. Mel ertesi kış Broadway'de Wait Until Dark adlı yeni bir oyunun sergileneceğini öğrendi. Deal and for Murder'ın yazarı Frederick Knott tarafından kaleme alınmıştı. Oyunun film hakları için Burbank'taki Warner Bros'ta çabucak pazarlık yapıldı. Audrey başrol oynayacak, Mel yapımcılığını üstlenecekti. Ağustos'ta rol aldığı film Audrey'nin tamamı ya da bir kısmı Paris'te çekilen 5. William Wyler'la çalıştığı 3. filmi olacaktı. Wyler, Roman Holiday'den beri ilk kez komedi çekiyordu. How to Steal a Million'da Audrey'nin başrol arkadaşı ondan 3 yaş genç olan Peter O'Toole'du. Aktör Lawrence of Arabia ile Beckett'ı yeni tamamlamıştı. Senaryo Harry Cornitz'a aitti. Aslında filmin tamamının Paris'te çekileceğine inanmak güçtür ama o kadar cazip bir tarzı vardı ki ticari açıdan büyük kar getirmiş, son derece popüler olmuştur. Oyuncular absürt durumları büyük bir ciddiyetle oynayarak ortaya farklı bir tür komedi koyar. Audrey, ustaların eserlerini kopyalayıp gerçekmiş gibi satan bir sahtekarın Hugh Grift kızıdır. Kendine hırsız süsü veren bir dedektif Peter O'Toole, budalaca bir planla Audrey ile işbirliği yapınca kurdukları düzen büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Amaç babanın bir sanat koleksiyonuna ödünç verilen sahte eserlerinden birini çalmaktır. Böylece sahtekarlığı ortaya çıkmayacak ve hapse atılmayacaktır. Sonra komediye aşk karışır ve izleyici beklediği mutlu sona kavuşur. 21. ayrımın sonu. Sayfa No. 262. Devamı 22. ayrımda.